Ayrım 6. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 66. Türkiye'ye ikinci dönüş. Nazım kararını verdi. Türkiye'ye dönecekti. 1927 sonbaharında vize almak için Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliğine başvurdu. O sıralarda bir af kanunu çıkmış ve Nazım'ın 15 yıllık cezası kaldırılmıştı. Ama elçilik bir türlü vize vermek istemiyordu. Nazım, Lena'yı da İstanbul'a götürmek niyetindeydi. Ama kendi vizesi olmadan onu nasıl götürebilirdi? İsmail Bilen de Türkiye'ye gitmeye kararlıydı ama onun da vizesi yoktu. Oysa Bilen de aftan yararlanmıştı. İkisi de ne olursa olsun Komintern denen uluslararası komünist örgütünün çağrısına uyarak Türkiye'ye dönmek istiyorlardı. Baş başa verip durumu gözden geçirdiler. Tek çare Türkiye'ye başka bir kimlikte girmekti. Lena da İstanbul'a gidiş için hazırlanmıştı ama Nazım onun yanına alamazdı. İstanbul'dan haber gelene kadar Lena Odessa'da bekleyecekti. O sıralarda Nazım'ın babası Hikmet Bey de Lena'nın Türkiye'ye gelebilmesi için ilgililere başvuruyor ama olumlu sonuç alamıyordu. Nazım ile Bilen yol hazırlıklarına başladılar. Zaten yanlarına hiçbir şey almayı düşünmüyorlardı. Birkaç çamaşır, çorap, defter, önemli yazılar, hepsi o kadar. Moskova'dan Batum'a yolculuk bir hafta sürdü. Oradan yaya olarak sınırı ulaştılar. Sınırı geçmek hiç sorun yaratmadı. Temmuz ayının son günlerinde sıcak bir yaz akşamı vatan topraklarına girdiler. Oradan da yürüyerek Kopa'ya vardılar. İki arkadaş ellerinde çantaları, rıhtımda bir bakkala uğrayarak bir şeyler sordular. Bakkal onlardan şüphelendi. "Siz buraya ne zaman geldiniz?" diye sordu. İsmail, "Bu sabah geldik," dedi vapurla. Bakkal o sabah limana vapur gelmediğini biliyordu. Bunu kendine iş edindi ve doğru karakola giderek bu iki yabancıyı ihbar etti. Az sonra polisler ikisini de yolda yakalayıp karakola götürdü. Önce başkomiser onları sorguya çekti, sonra da savcı. Sonunda Nazım ile Bilen Kopa cezaevine kapatıldılar. Savcı mutlaka bir şeyler bulmak istiyordu. Nazım, "Bize vize vermediler, biz de izinsiz geçmek zorunda kaldık," dedi. "Vatan hasretiyle sınırı geçmek suçsa cezamıza razıyız." Savcı ikisini de tutukladı. Polis çantaları didik didik etti. Mutlaka önemli bir suç unsuru bulmak niyetindeydi. Nazım'ın çantasından birkaç şiir çıkmıştı. Bunlardan biri Heraklit'i düşünüştü. Komiser savcının odasına koşarak "Beyefendi, bunlar tehlikeli insanlar," dedi. Çantalarında "Her ekalliyeti düşünüş" başlıklı bir yazı buldum. Demek ki bunlar ekalliyetleri kışkırtarak devletimize karşı ayaklandırmak için buraya gelmişler. Maksatları Kürtleri, Rumları, Ermenileri, Lazları örgütlemek. Bundan büyük suç mu olur? Aferin komiser bey, ben onlara ekaliyetleri düşünmenin ne olduğunu gösteririm. Savcı Nazım'ı hemen sorguya çekti. Kim bu ekaliyet dediklerin? Efendim, ben ekaliyet demedim, Heraklit dedim. O da kim? Eski bir Yunan filozofu. Demek ki sen Yunanlıların hizmetindesin. Nazım ağlasın mı, gülsün mü bilemedi. Savcı ertesi gün Nazım ve Bilen'i sorgu yargıçlığına gönderdi. Sanıkların suçları sınırı pasaportsuz geçmek, başkalarının kimliğini kullanmak ve anayasayı değiştirmeye teşebbüstü. Üstelik bir de azınlıkları kışkırtma suçu vardı. Sanıklar Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanacaklardı. Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesine aykırı eylemde bulunduğu için Nazım'ın idamı isteniyordu. Haber İstanbul basınına ulaştı. 1 Ağustos 1928'de vakit ertesi günde akşam ve ikdam gazeteleri olayı sütunlarına geçirdiler. Gazeteler şöyle yazıyorlardı. Karadeniz'de Hopa şehri zabıta memurları tarafından yakalanan komünist şair Nazım Hikmet ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. İkdam gazetesinde ertesi gün Yusuf Ziya Ortaç imzalı İhtidal başlıklı bir yazı çıktı. Yazı şöyleydi. Ne laubali kalemlerimiz var. Övgüde ve yergide ölçü tanımıyoruz. Bir adamı övecek miyiz? Derhal adının sonundaki beye bir efendi, hatta bir de hazretleri ekliyoruz. Yok yerecek miyiz? Derhal adının sonundaki bey efendi oluyor. Dün gazetelerde şöyle bir haber vardı. Nazım Hikmet yakalandı. Bu başlığın Hrisanto Enselanti'den ne farkı var? Halbuki henüz mahkemesi cereyan etmemiş komünist sanığı Nazım Hikmet Bey, Türk edebiyatında bir devir, bir merhaledir. Bu 23 yaşındaki altın başlı çocuk gafil bir kanaate kapılarak yanlış adımlar atmış olabilir. Bunu affetmeliyiz. Nazım ile İsmail Bilen, Hopa'daki nezarethanede 5 gün kaldıktan sonra Rize'ye gönderildiler. Nazım ilk kez yargıç önüne çıkıyordu. Ondan önceki cezaları hep yokluğunda verilmişti. Duruşma 2 ay kadar sürdü. Mahkeme, pasaportsuz sınırı geçmek suçundan her ikisinin üçer gün hapsine, başka bir suçtan mahkumiyetlerin olup olmadığını araştırılması için de İstanbul'a gönderilmelerine karar verdi. Bu, Nazım'ın hiç aklına gelmeyen bir karardı. İkisi de pasaportsuz sınırı geçme suçunun gerektirdiği cezayı çektikleri için salıverilmelerini bekliyorlardı. Ama Rize Mahkemesi sanıkların adli sicillerini Ankara'ya sormuş, oradaki yetkililer de onların tutuklu olarak İstanbul'a gönderilmelerini istemişti. Ertesi gün ikisinin bileklerine kelepçeler vuruldu. Yanlarına 3 süngülü jandarma verildi. Limanda bekleyen bir vapura bindirilerek İstanbul'a gönderildiler. Vapurda bütün yolcular şaşkın gözlerle iki azılı katil gibi Nazım ve Bilen'i seyrediyordu. Nazım'ın kulaklarına şu sesler geliyordu. Yazık bu gençlere, hiç de katile benzemiyorlar. Şeytana uymuş zavallılar. Hayır, hayır, onlar vatan hainiymiş. Kim bilir ne dolaplar çevireceklerdi. Hele şu sarışın, uzun boylu olana bak. Nasıl da temiz yüzlü bir genç. Bu hiç vatanını satar mı? İftiraya uğramıştır zavallı. Yolculuk bütün limanlara uğraya uğraya 3 gün sürdü. Yolcular zamanla bu kelepçeli vatandaşları acıdılar, açlarını onlarla paylaştılar. Vapur 1928 yılının 4 Ekim Pazar günü Galata rıhtımına yanaştı. Kimse onları karşılamaya gelmemişti. Jandarmalar sanıkları yine kelepçeli olarak rıhtıma çıkardılar. Herkes merakla onları seyrediyordu. Yaya olarak köprüyü geçtiler ve Sultanahmet'te Yerebatan Sarayı'nın yanı başındaki eski zaptiye nezaretine ulaştılar. Sanıklar nezaretin ardından Bizans döneminden kalma bir ahıra tıkıldılar. Kapatıldıkları yer hava ve ışık almayan bir zindandı. İçeride kör bir elektrik lambası yanıyordu. Yerlerde insan pislikleri vardı. Bir köşede yaralı bir köylü toprağa uzanmış can çekişiyordu. Zindan leş kokuyordu. Geceyi orada geçirdiler. Nazım ertesi gün İstanbul savcısı tarafından sorguya çekildi ve şöyle dedi. Ben kişisel inancımla komünistim. Fakat hiçbir örgütle bağlı değilim. Ben Marksizmin ve komünizmin edebiyattaki yansımasıyla ilgilenirim. Nazım ve Bilen bu sorgulamanın hemen ardından İstanbul tevkifhanesine gönderildiler. Tutuklular buraya frengi koğuşu diyorlardı. Çünkü burası yaşam koşulları en kötü olan yerdi. Vala, Nazım'ın İstanbul'a getirildiğini öğrenir öğrenmez onu görmeye gitti. Nazım, resmi bir binanın pis ve havasız dehlizinde, muhafızların ortasında tahta bir sıraya oturtulmuştu. Sakalı uzamış, düğmeleri kopmuş, üstü lekeli ve ayakları çamurluydu. Vala'yı kucaklayamadı. Bileklerinde kelepçe vardı. Vala kendi özgürlüğünün üstünlüğünü göstermemek için arkadaşının omzunu okşamakla yetindi. 1928 Ekim ayının ikinci haftasında yargılamanın Ankara'da yapılması kararlaştırıldı ve ikisi de Ankara'ya gönderildi. Kasım'da başlayan dava Aralık sonunda Nazım'ın tahliye kararıyla sona erdi. 4 aylık bir tutukluluk dönemi böylece sona ermiş oluyordu. Bölüm 2. Bağbali'de bir fırtına. Resimli ay dönemi. Nazım Ankara'da aklandıktan sonra 1928 yılının son günlerinde büyük bir coşkuyla İstanbul'a geldi. İlk işi annesiyle kucaklaşmak oldu. Onu görmeyeli 3 yıldan fazla oluyordu. Bütün aile eve doluştu. Celile Hanım'ın kardeşi Sare Hanım, Nazım'ın kardeşi Samiye, Nazım'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Nazım ertesi sabah babası Hikmet Bey'i Bahariye'deki evinde ziyaret etti. Hikmet Bey, Celile Hanım'dan boşandıktan sonra Cavide Hanım'la evlenmiş ve ikiz çocukları olmuştu. Nazım'a, ''Oğlum, İstanbul'da ev tutmaya falan kalkma.'' dedi. ''Zaten ayrı kira ödemek için paramız mı var? Sana burada bir oda verelim, yerleşirsin, hep birlikte otururuz. Sakın başka şeyler düşünme.'' Nazım da zaten ayrı eve çıkmayı hiç düşünmüyordu. Birkaç gün özgürlüğe ve yakınlarına kavuşmanın sarhoşluğunu yaşadı. Ama bu bayram havasının bir an önce sona ermesi gerekiyordu. Şimdi İstanbul'da ne iş yapacaktı? Yazarlıktan başka şey aklına gelmiyordu. Yakınlarıyla birkaç gün özlem giderdikten sonra Bağbali'ye gidip kıdemli dostu Vala'yı buldu. Aralarındaki soğukluğu unutmuş gibiydi. Zaten ikisi de kin tutmuyordu. Nazım bir zamanlar çok kızdığı bir kişiyle karşılaşacak olursa hiç surat asmadan güler yüzle konuşmasını bilirdi. Vala'yla da öyle oldu. Sarılıp öpüştüler. Nazım acı günlerin hikayesini anlattıktan sonra Vala, ''Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Vallahi kesin bir kararım yok. Bir gazetede ya da bir dergide iş bulursam çalışırım. Ama biliyorsun, düşüncelerimden asla vazgeçmiş değilim. Kimseye ödün vermeyeceğim. Ben sosyal ve siyasal mücadelemi edebiyat alanında sürdüreceğim.'' Vala sevgili arkadaşının düşüncelerinde ne kadar tutarlı ve inatçı olduğunu biliyordu. Ona hayrandı ama kendisi aynı kararlılıkla savaş veremediği için de üzülmüyor değildi. Nazım'ın ona burjuva yazarı gözüyle baktığını da biliyor ama onu eleştiremiyordu. Nazım'a nerede iş bulabilirdi? Aklına Zekeriya Bey ile Sabiha Hanım'ın çıkardığı Resimli Ay dergisi geldi. Bu 1924'ten beri yayınlanan ilerici bir dergiydi. Vala Nazım'a, bak dedi, aklıma Resimli Ay geliyor. Zekeriyaları tanıdığını sanıyorum. İkisi de Amerika'da okumuş aydın insanlardır. Senden hoşlanacaklarına inanıyorum. Nazım, kim olduklarını biliyorum dedi. Hiç karşılaşmadık ama Resimli Ay'ı gördüm. Onlarla anlaşabileceğimi sanıyorum. Harika. Ben ikisini de iyi tanırım. Onlara senden söz edeceğim. Çok sevinirim. Dergide her işi yapabileceğimi söyle. Musahihlik, düzeltmenlik bile yapabilirim. Tamam öyleyse. Ben bugün Zekeriya ile konuşurum. Yarın da birlikte matbaaya gideriz. O akşam Vala, Zekeriya Bey'e Nazım'ın durumunu anlattı. Zekeriya Bey onun kim olduğunu zaten biliyordu. Bazı şiirlerini okumuştu. Kendisiyle hemen tanışmak istediğini söyledi. Vala ertesi gün Nazım'ı alıp Resimli Ay'a götürdü. Zekeriya Bey onu ilk kez görüyordu. Karşısında uzun boylu, sarı kıvırcık saçlı, mavi gözlü, sevimli ve yakışıklı bir genç vardı. Alçak gönüllü, utangaç ve çekingendi. Selamlaştıktan sonra Nazım, iki elini göbeğinin üstüne bağlayarak koltuğa oturdu. Göreceği çıkmış gibi sıkılıyordu. Vala Zekeriya Bey'e Nazım'ın nasıl büyük bir şair olduğunu anlattıkça, Nazım utancından başını yere eğiyordu. Zekeriya Bey, sizinle çalışmaktan çok zevk alacağız dedi. Sizin gibi aydın bir gence çok ihtiyacımız olacak. Sabiha'nın da benim gibi düşüneceğine inanıyorum. Şimdi işe musahihlikle başlayabilirsiniz. Biliyorum bu hiç size göre değil ama kısa zamanda sizden çok şeyler bekleyeceğiz. Dergideki boşlukları doldurursanız çok mutlu oluruz. O sırada Sabiha Hanım odaya girdi. Nazım'la tanıştılar. Zekeriya Bey eşine Nazım'ın bundan böyle dergide çalışacağını bildirince çok mutlu oldu. Görür görmez Nazım'ın çekiciliğine kapılmış gibiydi. Gözlerini genç şairden ayıramıyordu. Nazım Bey, dedi. Büyük bir şair olduğunuzu biliyorum. Sevdiğiniz bir şiiri sizden dinlemeyi çok isterdim. Hay hay hanımefendi, başınızı ağrıtmazsam size Bahri Hazer'i okuyayım. Lütfedersiniz. Nazım ayağa kalktı. Dev cüssesiyle odayı birdenbire doldurmuş gibiydi. Bir elini cebine sokarak deneyimli bir tiyatrocu sesiyle okumaya başladı. Sabiha Hanım büyülenmiş gibiydi. Hiç böyle bir ses duymamıştı. Aklına o zamana kadar tanıdığı ve çevresinde dolaşan şairler geliyordu. Nerede onların titrek sesleriyle okudukları şiirler, nerede Nazım'ın gümbür gümbür sesiyle okudukları. Sabiha Hanım, kendisini Hazer Denizi'nde dalgaların üzerinde sallanan bir kayıkta sanıyordu adeta. Çıkıyor kayık, iniyor kayık, çıkıyor ka, iniyor ka, çık, in, çık. Zekeriya Bey de hayran hayran Nazım'ı dinliyordu. Vala ise arkadaşının yarattığı bu havadan çok mutluydu, övünerek gülümsüyordu. Nazım, Resimli Ay'da çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra her işe el attı. Düzeltmenliğin yanı sıra sayfa planlarını hazırladı, dergiye girecek bütün yazıları okuyup düzenledi. Şiirlerini ve yazılarını da orada yayınladı. Derginin vazgeçilmez adamı oldu. Yavaş yavaş da kendi ekibini kurdu. Ekipte kimler vardı? Vala, Nizamettin Nazif, Tepedenlioğlu, Sadri Etem, Ertem, Emin Türk, Eliçin, Nail, Çakırbeyli, Ziya Hilmi, Naci Sadullah, Peyami Safa, Mahmut Yesari, Sabahattin Ali. Nizamettin Nazif, dili dolu, iri yarı, yağız görünüşlü bir gençti. Gür sesiyle meydan nutku atar gibi konuşurdu. Resimli Ay'da Kara Davut adında tarihi bir romanı basılıyordu. Gittiği yerlerde çoğu zaman olay çıkartırdı. Nazım onun bütün kaçık yanlarını bilir ama idare ederdi. Zekeriya Bey bir gün onu devlet adamlarının birinden demeç almaya göndermişti. Nizam o akşam yazısını verdi. İki gün sonra yazı yayınlanınca kıyamet koptu. Konuştuğu kişi yazının uydurma olduğunu ve asla Nizam'la konuşmadığını söylüyordu. Zekeriya Bey güç durumda kalmıştı. Nizam dedi, bak adam seni yalanlıyor. Hiç konuşmadığını söylüyor. Cevap ver. Konuştun mu, konuşmadın mı? Nizamettin büyük bir soğukkanlılıkla, aman Zekeriya Bey dedi. Sanki kendisiyle konuşsaydım daha iyi bir demeç mi verecekti? Nizamettin Nazif, yıllar boyu birçok gazete çıkardı, hepsini de batırdı. Peyami Safa'yı dergiye galiba o getirmişti. Peyami komünist falan değildi ama Nazım'a hayrandı. Zeki, çok okuyan ve yetenekli bir gençti. Nazım onu kazanmaya uğraştı. Aralarında sonu gelmez tartışmalar oluyordu. Peyami çok içki içiyor, belki ısrar da kullanıyordu. Nazım'dan uzaklaştıktan sonra büsbütün sağa kaydı. Hitler hayranı kesildi, Türkiye basınında faşizmin temsilcisi durumuna geldi. Sadri Ethem kadronun en genç elemanıydı. Kısa boylu, tıknaz, sevimli bir delikanlıydı. Nazım'la konuşmak, bir şeyler öğrenmek için resimli aya gidip geliyordu. Hikayeler yazdı. Nazım ona Marksizm kurallarını öğretti. Ama Sadri'nin o tarafını geliştirdiği pek söylenemezdi. Dergi kapandıktan sonra Sadri Ankara'ya gitti, politikaya atıldı. CHP'ye girdi, milletvekili seçildi ama eski dostlarıyla ilişkilerini koparmadı. Emin Türk de Nazım'ın hayranlarındandı. Zekeriya Bey onu şöyle anlatır. Bir gün dergiye uzun boylu, zayıf bir genç girdi. Size bir yazı getirdim dedi. Hayran hayran Nazım'a bakıyordu. Nazım yerinden fırlayarak, sen kimsin oğlum dedi. Adım Emin Türk. Ben bir köylü çocuğuyum. Köyümden geliyorum. Muallim mektebini bitirdim. Derginize köyümde neler gördüm başlıklı bir yazı getirdim. Nazım daha yazıyı okumadan, aman evladım dedi. Sen bize her zaman yaz. Emin Türk kadroya böyle katıldı. Sabahattin Ali de ilk hikayelerini Resimli Ay'da yayınlayarak takıma katıldı. 1930'da Almanya'dan yeni dönmüştü. İlk işi Resimli Ay'a giderek Nazım ve arkadaşlarıyla tanışmak oldu. Yine Zekeriya Bey'den dinleyelim. Sabahattin'in pırıl pırıl yanan gözleri vardı. Kısa boylu, sarışın, sevimli bir gençti. Çok zeki, çok canlı, kabına sığmayan civa gibi bir gençti. Nazım Hikmet bu gençte yeni ve büyük bir cevher görmüş, bu yüzden onu yetiştirmek ve kazanmak istemişti. Ziya Hilmi, Nazım ile Vala'yı Bolu'da geniş ölçüde etkilemiş eski bir yargıçtı. Trabzon'da onları terk etmişti. Nereden nereye? O da yıllar sonra İstanbul'da onlarla buluştu. Ziya Hilmi'nin Komünist Partisi'ne gelir sağlamak için eroin üreten bir atölye açtığı söyleniyordu. Bir süre sonra atölyede yanarak öldüğü duyuldu. Acı ve korkunç bir sondu. Nail ve Vahdeti Çakırhan da Nazım'ı görmek için Resimli Ay'a gelip gidenler arasındaydı. Bu listeye belki Kerim Sadi'yi de eklemek gerekecek. Zekeriya Bey'in anlattığına göre Kerim Sadi her akşam işe gelir gibi matbaaya gelip bir koltuğa oturuyor ve akşama kadar hiç yerinden kalkmıyordu. İnançlı bir komünistti. Nazım'ın odasına girmiyor, Zekeriya Bey'in odasında oturuyor, sabahtan akşama kadar Marksizm'le ilgili kitaplar okuyordu. Bir gün Nazım'ın odasından çıktığını görünce yerinden fırlamış, oturduğu koltuğu merdiven başında Nazım'ın kafasına fırlatmıştı. Nazım ise hiç sesini çıkarmamış ve hiç yorum yapmamıştı. Kerim Sadi'nin bu hırçınlığının nedeni de anlaşılamamıştı. Nazım ve arkadaşları akşamları da sık sık bir araya geliyor, tartışıyor, şiirler okuyor, müzik dinliyor ve çok hoş zaman geçiriyorlardı. En sık buluştukları yerde Sertellerin Nişantaşı'ndaki apartmanıydı. Toplantılara katılanlar arasında sonradan radyo evi müdürü olan ünlü besteci Cemi Bey'in oğlu Mesut Cemil de vardı. Toplantılarda tambur çalıyordu. Zekeriya Bey'in kızları Sevim ve Yıldız bu toplantılara alınmıyor, konuşmaları ancak kapı deliğinden izliyorlardı. Kızların biri 7, öteki 5 yaşındaydı. Her ikisi de yıllar sonra Nazım'a aşık olduklarını anlattılar. Nusret'le son buluşma. İşte o günlerde Nazım bir rastlantı sonucu Nusret'le karşılaştı. Birbirlerini görmeyeli yaklaşık 7 yıl oluyordu. Boşanmamışlardı. Sovyet yasalarına göre evli sayılırlardı. Nazım'ın tutkusu yeniden canlandı. Nusret dedi, biz seninle evliyiz. Araya bir takım olaylar girdi, birbirimizi uzun yıllar göremedik. Ama gel bunları unutalım, yine birlikte olalım, ortak evimizi kuralım. Nusret artık eski havasında değildi. Celili Hanım'ın kendisini hiç sevmediğini de biliyordu. Bu konuda birçok söylenti duymuştu. Annesi bir gün Nazım'a, o ufacık gözlü kızla ne diye evlendin diye de söylenmişti. Bunun üzerine Nusret huzursuz olmuştu. Nazım'la yeniden birlikte olmak istemiyordu. Onun yaşamındaki düzensizlik Nusret'e göre değildi. Birkaç gün sonra yeniden buluştular. Nusret şöyle dedi. Nazım, bunca zamandır devrimcilik oynuyorsun, yetmedi mi? Doğru dürüst bir iş sahibi olamadın. Arkadaşların bakan oldu, müdür oldu, sen bir şey olamadın. Sana dönmeyi düşünmüyorum. Nazım için bu büyük bir düş kırıklığıydı. Zaten o günlerde Nusret'in Servet adında biriyle evlenme hazırlıkları içinde olduğunda duymuştu. Sen benimle evlisin, başkasıyla evlenemezsin diye sert bir çıkış yaptı. Nusret kendini çok güç durumda hissediyordu. Servet Bey'e durumu anlatmak zorunda kaldı. O da, bakın Nusret Hanım, eğer ayrılamayacaksanız ona dönün, bu işten vazgeçelim dedi. Nusret, asla Nazım'a dönmeyeceğini söyledi ve bir süre sonra Servet Bey'le evlendi. Bahçesinde Ebruli Hanım ile açan bir eve yerleşti. Bir de çocuğu oldu. Nazım'ın ilk evlilik olayı böylece kapanmış oluyordu. Nazım bu kesin ayrılışın ardından Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanım Elleri şiirini yazdı. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebruli hanım eli açan eve. 6. ayrımın sonu sayfa 77.